Ayrım 17.
1979'da yapılması gereken dönüşüm ile 12 Eylül sonrasında yapılması gereken dönüşüm farklı. 1979'da o günkü örgütlenmenin bütün gücünü seferber ederek bir sıçrama yapması gerekiyordu. 12 Eylül'den sonraki bütün sorunlar da ancak böyle bir sıçrama ile çözülebilirdi. Böyle bir eksiklik varken 12 Eylül ile yüz yüze gelindiğinde yenilgiyi önlemek mümkün değildi. Ama daha az kayıpla bu yenilgi yaşanabilir, daha uzun soluklu bir direniş çizgisi oluşturulabilirdi. Buna rağmen yine de 12 Eylül koşullarına uygun yeni biçimler bulunabilmeliydi. 1979'da yapılması gerekenleri daha hızlı ve sıçramalı ele alabilmek anlamında. Oysa sıkı yönetim dönemi bir alışkanlık yaratmıştı. Bu alışkanlık belli ölçülerde iç savaş dönemindeki sıkı yönetim süresince sivil faşistlere karşı mücadelenin 12 Eylül sıkı yönetimi altında da geçerli olabileceği yanılgısına yol açtı. Böyle bir yanılgı haleti ruhiyesi içinde önderlik 12 Eylül sonrasındaki yapı değişikliği imkanlarını Aralık ayına dek tartıştı. Yapılmasına karar verdiği günlerde ise buna fırsat bulabilecek miydi? 12 Eylül sonrasıyla birlikte gelinen noktada ise kısa sürede bir direniş hareketi yaratmak adeta imkansızlaşmıştı. Üstelik DİSK ve CHP'nin böyle bir direnişte potansiyel olarak yer alabilecek tabanı bile bu politikalara hazır değildi. Ve üstelik bu örgütlerin yöneticileri peşinen juntaya teslim olmuşlardı. Her neyse, yapılması gereken devrimci hareketin kendi yapılanmasını ve sivil faşizme karşı mücadelede belirlenmiş örgütlenme tarzını süratle değiştirmekti, yapılamadı. Yenilgi gelinen noktada zaten solun geneli bakımından neredeyse kaçınılmazdı. Ama bu yenilgi devrimci hareketteki dönüşüm, sıçrama ile en aza indirilebilirdi, indirilemedi. Devrimci hareketin önderliğinin en büyük hatası bunlarda göz önüne alındığında dönüşümün gereğini çok geç kavramış olmasında aranmalı. Kavramış olması da yetmedi. Bunu uygulamada da yine oldukça başarısız kaldı. Zaten bu gereklilik saptandığında örgütlenme darbeyi yemişti bile. Devrimci hareketin kitleselliği büyük şehirlerdeki devlet denetiminin göbeğinde bile merkezi görüntülü sorumlular zincirinden oluşan örgüt yapısını gizleyebilen, örtebilen bir imkan yaratıyordu. Eylül günleriyle birlikte böyle bir kitleselliğe hayat veren koşullar ortadan kalkınca önderliğin müdahale imkan ve araçları da sınırlanmış oldu. 12 Eylül öncesi yapılanma ile başarı şansı kesinlikle yoktu. Artık hızla merkezi görüntülü sorumlular zincirinden oluşan bir örgütlenme biçimini terk etmek lazımdı. Cuntaya karşı küçük direniş çekirdekleriyle sürdürülebilen uzun dönemli bir direniş politikası oluşturulmalıydı. Evet, gerçekten de önderlik 12 Eylül sonrasındaki yapı değişikliği imkanlarını yaratmaya girişebilseydi, kayıplar asgariye indirilebilir miydi? Yanıtı yok. Çünkü darbe bu kez buna girişen önderliğe yönelince epilog yine geç kalınmıştı. Epilog ise bir başlangıç. Nasıl geç kalınmazdı? Geçmiş dertleşmesi bu soruyla bir kez daha başlamak zorunda. Geçmişini değerlendirmen kapsamında onun bir alt başlığı olarak senden yenilgini de değerlendirmeni isteseler sanırım şu tek cümleyi söyleyeceksin. Önderlik ve örgütlenme yetersizliği. Ama bu cümle yeterli değil. Değerlendirmelerinin dönüp dolaşıp önderliğin ve örgütlenmenin yetersizliğine dayanması, geçmişteki eksiklerini bugünkü örgütlenme ve mücadele görevlerin bakımından ele alman ölçüsünde anlamlı sayılabilir. Üstelik örgütlenme ve mücadele sorunları bakımından burada tartıştıklarımıza ekleyebileceğim başka gerekçeler de bulabilirsin. Söz gelimi örgütlenmenin hantallığının diğer bir göstergesi olarak, özellikle büyük şehirlerde örgütlenme çalışmalarının neredeyse devlet örgütlenmesine paralel geliştiğini hatırlatabilirsin. Bu da doğru. Örgütlenmenin çözülebilmesinin esnek olamayışının başlıca nedenlerinden biri, bazı örgütlenme birimlerinde kompartmantalizasyonun hiç de konspirasi gereklerine uygun gerçekleşememiş olması. Neredeyse devlet örgütünün benzeri bir örgütlenme. Açığa çıkarılması için masa başında ve kağıt üzerinde mantık yürütmenin kimin kime bağlı olabileceğini kestirmenin hiç de zor olmadığı bir tarz. Açık faşizmin dolu dizgin sahneye girmekte olduğu günlerde örgütlenmenin bütünü bazı birimlerin bu özellikleri nedeniyle kilitlenip kalmadı mı? açığa çıkarılması zor olmayan birimlerinin örgütlenmenin bütününden kopartılamayışı nedeniyle. Örgütlenmende hareket serbestliği ve esneklik söz konusu olamadı ki. Ya mücadelenin düzeyi? Burada yaşadığın dönemin toplumsal, ekonomik, politik krizinin çözümlenmesini falan yapmaya gerek yok. Tam bir ekonomik iflas. İç savaş günleri. Sen ve arkadaşların krizden devrimci bir çıkış yolunu yaratma mücadelesindeydiniz. Karşınızdaki güçler ise böyle bir çözümü engellemek, toplumsal muhalefeti bastırmak mücadelesinde. Kendi çözüm yolları olan açık faşizmi getirebilmek için iç savaş politikaları güdüyorlar, çözümleri için gerekli ortamı hazırlamaya bakıyorlardı. Ama politik ve ideolojik bakımlardan da tam bir aciz ve parçalanma içindeydiler. Devletin varlığı ile yokluğu belli değildi. İş başına gelen hükümetler ülkeyi yönetemiyordu. Dolayısıyla devrimci mücadelenin düzeyi ve etkisi kamuoyuna daha da artarak yansıyordu. Sahip olduğu etki gücünden fazlasıyla. Devrimci güçler ve faşist güçler arasında amansız bir çatışma sürüp gidiyordu. İktidarlarını korumak isteyenler, devrimci muhalif güçlere saldırırken, devrimci muhaliflerin gücü ve sürdürdükleri direnişin düzeyi, iktidarı ele geçirme yeterliliğinden oldukça uzaktı. Doğrusu bunu hemen amaçlayacak bir durumda bile değildi. İktidarı alacak güçte ve düzeyde olmayan devrimci hareket, faşizm karşısında bir direnme savaşı yaratabilmeyi ve bu savaş boyunca güç biriktirmeyi, böylece ülkedeki faşizm koşullarından devrimci bir çıkışın, kurtuluşun imkanlarına sahip olabilmeyi amaçlayabilirdi. Oysa sol hareketteki genel dağınıklık ve kriz karşısında ortak bir programdan yoksunluk, devrimci hareketlerdeki yetersizlikler, krizden devrimci çıkış yönünde atılması gereken adımları engelledi. Devrimci güçler bakımından kısa dönemden krizden çıkış imkanı söz konusu değildi. İktidarı hemen alma gibi bir dertleri de yoktu. Ama karşı tarafta iktidarlarını mevcut imkanlarıyla koruyabilme şanslarını yitirmişlerdi. Mevcut kurallar çerçevesinde krizden çıkış yolu üretme yeterliliğinden uzaktılar. Görünürde hiçbir toplumsal ve politik güç krizden çıkış yolunu somut olarak yaratabilme imkanına sahip değildi. Orta yerde bir iktidar boşluğu vardı. İktidarı alamayan bir devrimci, muhalefet ve iktidarını koruyamayan bir siyasi iktidar denklemi iktidar boşluğu ile eşitleniyordu. Devrimciler iktidarı alabilmek için son darbeyi vuramazlardı. Ama gelinen noktada bir tarafın diğer tarafa vurması neredeyse zorunluluk olmuştu. Eylülcüler son darbeyi vurdular. Darbeden sonra konuştukları kürsülerinden, "Eğer darbe yapmasaydık bu kürsüden bizim yerimize Fas'tadakiler konuşacaktı," diye izahatta bile bulundular. Sen son darbeyi elbette vuramazdın ve karşı tarafın son darbeyi vurmaya hazırlandığını görüyor ve biliyordun. Şimdi son bir soru. Karşı tarafın böyle bir darbeyi vurmasından sonra bile Eylül günlerinde krizden devrimci çıkış yolunda adımlar atabilmen ne ölçüde mümkündü? Rakibinin attığı yumruktan nakavt olmamak için tüm yeteneklerini göstererek kurtulabilen bir boksörün becerisiyle bu darbeyi savuşturamaz mıydın? Nakavt olmadan bu yumruğu boşluğa savrulan bir yumruğa çeviremez miydin? Ama ne söylediğini duyuyorum. İş işten geçtikten sonra neye yarar diyorsun? Yararlı ya da yararsız. Sahi başka bir durumda olunabilir miydi? Olabilir miydin? Gerçekten de bu darbeyi önleyemediğine göre hiç olmazsa savuşturamaz mıydın? Ve bugün başka bir durumda olabilir miydin? Yanılgıların ve yenilgilerin kaçınılmaz mıydı? Hayır, kaçınılmaz değildi. Sovyetlerdeki yenilgiyi kastetmiyorsan eğer, 1980 sonrasında halk muhalefeti açısından geri çekilme belki kaçınılmazdı. Bu anlamda eğer bunu kastediyorsan, kaçınılmaz bir yenilgiden söz edebilirsin. Düşmanların olanca güçleriyle, açık faşizmleriyle halk muhalefetine yüklenince ilk aşamada geri çekilmek, direnerek geri çekilmek en iyi yoldu. Böyle olmadı, olamadı. Yenilgin çok ağır oldu. İlk aşamada juntanın saldırılarını en az zararla savuşturabilseydin, savrulan yumruğu savuşturabilseydin ya da bu yumruk karşısında yediğin anda nakavt olacağın belli bir şekilde gardsız durmasaydın. Yenilgine rağmen yeniden güç toplamanın ve direnişi yükseltmenin en elverişli koşullarına ulaşabilirdin. Junta ile halkın açıkça karşı karşıya geleceği koşullara. Kürt direnişi bu koşulları 4 yıl içinde yakalayabildi, öyle değil mi? Devrimci hareketin bu direnişi kotarabilecek bir anlayışa, politikalara ve öngörüye, krizden devrimci bir çıkış programına sahipti. Ve bu şansa her çevreden daha yakındı. Türkiye solu tarihinde kazanmaya hiç bu denli yakın olmamıştı. Eylül döneminin ilk günlerinde gevşeyen kitle desteği, kısa sürede Junta'nın da açık devlet terörü sayesinde yeniden etkin biçimlere bürünebilirdi. Siyasi örgütlenmenin yenilen darbelere ve uğranılan kayıplara rağmen ayakta kalabilmesi bunun için yeterliydi. Bunları söyleyebilmenin aşırı iyimserlikle bir ilgisi yok. Ya da kaçan balık büyük olurmuş dememelisin. Hatta ve hatta kötü rastlantıların senin ve devrimci hareketinin aleyhine peş peşe sıralanmasına ve üst üste binmesine rağmen aşırı iyimser olmadan bile örgütlenmeni ayakta ve canlı tutabilmen mümkün olabilirdi. Sahi şanssızlıklar nasıl da peşini bırakmamıştı. Her şey birdenbire nasıl da kötü gitmeye koyulmuştu. Şans hiç yüzüne gülmedi. Bütün terslikler gelip seni buldu, öyle değil mi? Bir kez olsun ama bir kez, şansın yaver gitseydi, gelişmelerin yönü değişebilir miydi? Kader mi? Aleyhine değil de lehine rastlantılar sayesinde de olsa, örgütlenmen ayakta kalabilseydi ne olurdu? Öncü savaşçı bir partileşme sürecini bitirebilir miydin? Belki bu yöndeki adımlarını mecburiyetten daha cesurane atabilirdin. Yazdıklarını yani benimsediklerini hayata geçirmen artık hayatta kalabilmenin zorunlu koşulu olacağından, bir hayat memat meselesi olacağından belki bunu başarabilirdin, kim bilir. Devrimci hareketinin nasıl ortaya çıktığına, nasıl geliştiğine ilişkin sorduğun sorular yalnızca neden yenildi sorusuna ulaşmana yol açmıyor, neden yenilmezdi ve nasıl yenilmezdi sorusuna da yol açıyor. İşte bunun yanıtı. Şimdi ve gelecekte devrimci hareketinin nasıl olması gerektiği sorusuna yanıtın ipuçlarını da bir ölçüde ortaya koyabilir. Bir ölçüde, çünkü bugün ve gelecek yanıt bekleyen yeni sorularla birlikte yaşanıyor ve yaşanacak. Beklenmedik ya da 12 Eylül öncesinde olduğu gibi beklenen bir beklenmedik, gelişme karşısında çaresiz, çözüm araçsız kalmamayı nasıl başarabilirsin? Hazırlıklı olmanla. Nedir bunun anlamı? Çözüm araçlarını öylesine elverişli hazırlamalısın ki, bunlar farklı gelişim seçeneklerinin gerektirdiği farklı çözümlerde azami ölçüde geçerli olabilsin. Böyle bir planlama becerisiyle somut harekat seçeneklerini kuvvede hazır tutabilirsen, bunları fiile geçirirken heder etmekten sakınabilirsin. Beklenmedik gelişmeler karşısında çaresiz kalmaman, her çözüm seçeneği için gerekli özgül aracı da hazırda tutmanı gerektirir. Öyleyse bir yandan farklı çözümlerde işlerliğini, geçerliliğini sürdürecek araçları yaratırken, diğer yandan her çözümün özgül aracını asgari ölçüde de olsa oluşturmayı ihmal etmeyeceksin. İşte bu iki hazırlık arasındaki optimal dengeyi kurabilmen, politika sanatında ustalığına ve becerine bağlı. Hiçbir kitapta bu problemin teorik çözümü yok. Pratik çözüm mü? Kolay. Her koşul altında her tür mücadele biçimini hayata geçirmeye ve kendini korumaya ve yeniden üretmeye elverişli bir örgütlenme. Elbette bunun içinde bir örgütlenme stratejisi lazım. Politik tercihlerinle, çözümlemelerin ve sezgilerinle, belirlediğin ana doğrultuda örgütlenme sürecin boyunca çözüm seçeneklerini, somut harekat planlarını ve araçlarını üretebilmelisin. Gündelik pratik içinde boğulmamanın, olayların peşinden sürüklenmemenin ve inisiyatif kazanabilmenin başka yolu var mı? Çözüm seçenekleri yerine tek bir seçeneğe, tek bir harekat planına bağlı çözümlerinle yoluna devam edersen, belli ki işi yine şansa ve rastlantıya bırakmışsın demektir. Öz deneyiminle biliyorsun ki, kötü rastlantılar üst üste yığıldığında, en mükemmel bir harekat planını bile geçersiz kılan güce sahiptirler. Her şey bir yana, geçmişteki devrimci mücadele anlayışının geleceğine sahip çıkabilmen ölçüsü, geçmişte eksik kalmış atılımlarının, yarıda kalmış girişimlerinin tamamlayıcısı ve bu anlamda onun devamcısı olabilmende yatıyor. Eskiden olumlu olanlardan hangilerinin bugün olumsuz olduğunu, eskiden olumsuz saydıklarından hangilerinin bugün olumluluk kazandığını da usta bir diyalektisyen sezgisiyle kavrayabildiysen, geçmişini bugün ve yarında yaşatman ve sürdürmen mümkün. Ama somut olarak, ama pratikte, yaşamın bir dizi sorunu karşısında ama nasıl? Ya da geçmişin değerlendirmesi ama nasıl? Geçmişin sağlıklı bir değerlendirmesi ancak yeni bir devrimci hareket tarafından yapılabilir ilkesiyle mi? Evet mi? Evet, yanıtını sen de veriyorsan öyleyse şaşırma. Buraya kadar söylenenler değerlendirme değil, billahi dertleşmedir. Geçmiş değerlendirmesi için olsa olsa malzemedir. Haydi daha insaflı söyle dersen bilgidir, o kadar. Çünkü bugün yeni bir devrimci hareket olma çabası sürerken, geçmiş değerlendirmesine dair ancak köşe taşları koyabilmen, önerebilmen ve dağarcığındaki buna dair bilgileri aktarabilmen anlamlı. Üstelik bu köşe taşları olmadan da söyleyebileceklerin yanlışlar, doğrular kataloğu çıkarmaktan öteye gidemez. Efendim, geçmişte şunlar şunlar yanlıştı, şunlar şunlar doğruydu demekle yetinirsen ne olur? Tespitlerin isabetli olsa bile yapabileceğin sınırlıdır. Artılardan eksileri çıkarırsın, sonuca bakarsın. Artılar fazlaysa yaşasın geçmişimiz. Eskiler fazlaysa kahrolsun geçmişimiz. Aritmetik yöntemi kullanarak geçmişle hesaplaşılamayacağı bu denli açık olduğuna göre her eksinin ve her artının belirli bir bütünlükte doğru ya da yanlış sayılabileceği, geçerli ya da geçersiz olabileceği de açıktır. Nasıl? Tarihsel ve yapısal olanı birlikte çözümleyerek. Geçmişin yapısal çözümlemesini her olguyu kendi bağlamı içinde değerlendirerek yapabilirsin. Ama geçmişin elbette donmuş bir yapı içinde yaşanmadı. Ele aldığın her olgu gelişti, değişti. Bu yapısal değerlendirmelerini tarihsel boyutu içinde ortaya koyabilmen anlamlı. Geçmişini yaşandığı sürecin nesnel koşulları içinde ele alırken, bugünün değerlendirmeleriyle birlikte canlı hale getirebilirsin, geçmişini yaşatabilirsin. Geçmişe dair ele aldığın sorunları nesnel gelişimi içinde tanımlayabilir ve devrimci hareketinin gelişim aşamalarını sınıf mücadelesinin nesnel biçimlenişine göre değerlendirebilirsen, hangi sorunların çözülemeyişinin ne tür tıkanmalara yol açtığını görebilirsin. Bunların hangilerinin nesnel zorunluluk, hangilerinin aşılabilir özelliğe sahip olduklarını da. Aksi halde eğer ile başlayan ve keşke ile devam eden değerlendirmelerinle bilgi aktarırken spekülasyon yapmaktan kaçınamazsın. Bugünkü aklın ile geçmişi yeniden kurguladığın zaman sağlıklı sonuçlara varamazsın. Elbette geçmişine dair bu dertleşmelerin de bir anlamı var. Yoksa burada boşuna gevezelik mi yaptık? Ama bu dertleşmelerinde bile geçmişini burada yaptığımız gibi devrimci bir pratik ve bir deney olarak elinde tutabilmelisin. Geçmişini salt tarihsel çözümleme nesnesi olarak değil, devrimci bir pratik, deney düzleminde ele almayı sürdürmelisin. İlk koşul, ele aldığın sorunlar karşısındaki bu subjektif konumun, böyle bir konumdan nesnel düzlemde geçmiş derslerinin odaklaştığı noktaları görebilirsin. Örneğin hangi noktaları? Söz gelimi örgütlenmede ve önderlikte eksikler vardı deyince zaten geriye ne kalır? Öyleyse sorunun başta bunlar olmak üzere girişeceğin sürecini nasıl tas tamam hale getirebileceğin sorunu. Geçmişinden öğrenebilirsen eğer bu sorunun pratik olmasa bile hiç değilse teorik bir yanıtı var. İç demokrasinin işletilmesi ve kurumlaştırılması. Hani söz yetki karar iktidar halka diyorsun ya, kendi örgütlenmende de söz, yetki, karar, iktidar kadrolara diyebilmelisin. Şimdi lütfen bu deyişten yola çıkarak, madem ki öyle, geçmişteki örgütlenmede iç demokrasi yoktu, demek ki bu nedenle yenilmişiz, bu kastediliyor gibi bir sonuç çıkarma. Gerçek bir demokrasi, gerçek bir örgütlenme içinde yaratılabilir. Elbette gerçek bir komünist örgütlenmede iç demokrasi ile, bu 2 kere 2, 4'tür. Ama senin hiç dört dörtlük bir örgütlenmen olmadı ki. Diğer kurumlaşmaların yanı sıra iç demokrasinin kurumlaşmasını da gerçekleştiremedin ki. Bu teorik yanıtın pratik anlamı o denli belirgin ki tartışmak bile gereksiz. Denetime ve eleştiriye açık bir yapılanmada hem sorunlara daha geniş perspektifli yaklaşımlar edinmek Hem de böyle bir iklimde kadrolarının bireysel yetkinleşmesini sağlamak daha kolay ve sancısız olmaz mı? Ama her çözüm bakımından olduğu gibi elbette bu da tek başına sihirli bir formül değil. Çünkü her politik sorun son çözümlemede bir insan sorunu. Bazen mükemmel teorik öngörüler, nesnel koşullar, imkansızlıklar karşısında son derece anlamsız hale gelebilirler. Üstelik iç demokrasi, çözümü ise teorinin ötesinde aslında pratik bir sorundur. Çözümün kendisi bir sorun. Bunları daha sonra tartışacağız, konuşacağız elbette. Konspirasi ve demokrasi ikilemini her örgütlenme aynı zamanda bir merkezileşme olduğuna göre, merkezileşme ve demokrasi ikilemini her merkezileşme bürokrasi gerektirdiğine göre, bürokrasi ve demokrasi ikilemini pratik biçimlerde hemen nasıl çözebilirsin ki? Bunlara bir de örgütlenmede disipline olan yadsınamaz ihtiyacı, nizipleşmenin kötülüklerini filan eklediğinde, İkilemin hangi ucu diğerinin gerçekleşmesini engelleyen bir mazeret sorun haline gelir, bir düşünsene. Üstelik bu türden ikilemler en soyut düzlemde proletarya diktatörlüğünün sürdürülmesiyle devletin sönüp yok olması gereğine dair teorik sorunlarda karşına çıkarken, hemen şimdi en somut düzlemde örgütlenmelerdeki merkeziyetçilik ve demokrasi birlikteliğine dair pratik sorunlar olarak elinin altında duruyorsa, üstelik bu en somut pratik sorunlarını çözebildiğin ölçüde en soyut teorik sorunlarının çözümlemesi yolunda ipuçları yakalayabiliyorsan, işte bu en soyut ve en somut düzlemler arasında karşılıklı bağlantıları kurabilmekten başka bir çözümün var mı? Kuşkusuz bugün senin için önemli olan bunlara dair spekülatif gevezeliklerin ötesinde elindeki malzeme ile neleri ve nasıl yapacağın sorusunda yatmalı. Bu sorunlara gözünü kapamayacaksın ama önce bunları çözelim, tartışalım, sonra işe koyuluruz da demeyeceksin. İşin zor, üstelik sıfırdan başlamıyorsun, üstelik kaldığımız yerden devam edelim de demiyorsun. Kaldığın yerden değil, ancak geldiğin yerden devam edebiliyorsun. Gelinen noktadan, eski dertlerine ilave yeni sorunlarınla oluşan karmaşada zinciri sürükleyecek bir halka var mı? Var ya da yok, göçü yolda düzmeye ne dersin? Ama nasıl? Ne yapmalı sorusunun yanıtını 1905'ten beri biliyorsun. Nereden başlamalı sorusunun yanıtını da. Nasıl yapacaksın? Soru budur, sorun budur. Ama bu sorunun yanıtını bulman için sorunun kaynaklandığı maddi ortamda yaşaman zorunlu. Soyut koşulların soyut çözümlemesini yaparsan, kimilerinin bugüne dek yaptığı gibi, geçerli ve gerçekçi çözümleri önermen ya da bulman mümkün olamaz. Bu şekilde yine kimilerinin bugüne dek yaptığı gibi ancak belli bir soyutlama düzlemine bazı köşe taşları yerleştirebilirsin. Peki ama nasıl? Yanıt somut koşulları yaşayabildiğin ölçüde senin elinde, somut koşulların somut çözümlemesinde. Peki ama bu dağınıklık, bölünmüşlük ortamında çok sesli türküler söylenmiyor mu? Her şey tartışılmıyor mu? Soyut ya da somut tartışılıyor ama bir eksikliği sen de hissediyorsun. Öyleyse Marx'ın dediği gibi sen de bu kadar çok sesli türküde yüreğin sesi eksik diyorsun. Yüreğin vicdanındır. Çekinme de bakalım, hem de yüksek sesle. Kral çıplak. Sürçülisan etsen bile affolunur. Ama artık ne diyeceksen Zülfiyare dokunmasından çekinmeden söyle, söyle, bir kez daha, bin kez daha söyle. Ne yapalım? Kral çıplak işte.